Ayrım 25, sayfa 279. Şahika, A.J. Cronin. Bond Caddesi boyunca giderlerken birkaç dakika sessizlik oldu. Hampton derin bir düşünceye dalmıştı. Onu Londra'ya kendisine 3 altınlık müşteriler gönderir düşüncesiyle çağırmıştı. Fakat şimdi eski sınıf arkadaşında meydana gelen değişiklik, onun otomobille dolaşması ve bilhassa Joe Leroy ile ilgili olduğunu söylemesi, yanıldığını gösteriyordu. Manson meziyetli bir insandı. Eğer Andrew ile işbirliği yaparsa bunun kendisine büyük fayda sağlayacağını düşündü. Haydi sen de gel, Ida ile tanışırsın. Kendisi Londra'nın en berbat sağlık yurdunu işletiyor denilebilir. Fakat o da diğer yurt sahipleri gibi iyi para kazanıyor, öyle mi? Hadi benimle gel de hastamı gör. İsmi Bayan Reborn. Ivory ile üzerinde birkaç test yapıyoruz. Senin akciğerler üzerinde fazla bilgin vardır. Kadının göğsünü bir muayene et. Onu çok memnun edersin. Hem sana 5 altın da verir. Ne? Yani fakat kadının göğsünde ne var? Önemli bir şey değil. Freddy güldü. Öyle hayret etmiş gibi bakma. Sadece müzmin bronşit. Seni görmekten çok memnun olacaktır. Muhakkak gelmelisin, Manson. Artık bundan konuşmayalım. İlk köşede dur. Eminim yurdun nasıl çalıştığını görmek seni şaşırtacaktır. Andrew arabayı binanın önünde durdurdu. Bu her yerde görülen yurtlardandı. Uzun ve dar bir yapıydı. Binanın aslında yurt için yapılmadığı belli oluyordu. İnsan kalabalık caddeye, taşıtların yaptığı gürültülere bakınca burada kalan müşterilerin nasıl başlarını dinlediklerine şaşırıyordu. Burası sinirleri bozulan insanları tedaviden çok öfkelendiren bir yere benziyordu. Andrew merdivenlerden çıktıkları sırada düşüncelerini Hampton'a da söyledi. Evet öyle. Fakat bütün yurtlar aynıdır. Bu bölge hep böyle yerlerle dolu. Bu yurtların alışkanlıklarımıza uygun olması gerek. Eğer binalar sessiz bir yerde olsa, doktorların her gün hastasını 5 dakika görmek için 10 mil yol gitmesi gerek. Merak etme, zamanı gelince sen de buraları tanırsın. Dar bir koridordan geçtiler. Burada 3 çeşit koku vardır. Anestezi, yemek ve pislik kokusu. Haydi seni Ida ile tanıştırayım. Hampton işini bilen bir insan haliyle Andrew'un binanın idarehanesine götürdü. Bir masada mor üniforma ve başlık giymiş ufak tefek bir kadın oturuyordu. Günaydın Ida, hesapları mı yapıyorsun? Kadın başını kaldırdı, genç adamı görünce gülümsedi. Kısa boylu, sağlam yapılı ve çok kanlı bir kadındı. Fakat kırmızı yüzü o kadar çok pudralıydı ki rengi hemen hemen üzerindeki üniformaya yakındı. Şakacı bir insanın canlılığını taşıyordu. Dişleri takma ve çirkin görünüşlüydü. Saçları kırlaşmıştı. Fakat ağzının kalabalıklığına bakılırsa daha çok ikinci sınıf bir gece kulübünün idarecisine benziyordu. Ida Sherrington'ın işlettiği sağlık yurdu Londra'nın en kibar müessesesiydi. Asilzadelerin yarısı, sosyete kadınları, ünlü yarışçılar, avukatlar ve diplomatlar Ida'ya gelirdi. Hangi sabah gazetesi okunursa okunsun, muhakkak tanınmış bir sahne ya da sinema sanatkarının apandist ameliyatı yaptırmak için kendini Ida'nın emin ellerine bıraktığı haberi orada yazılırdı. Bütün hasta bakıcılar mor üniformalıydı. Yurtta kalan müşterilerin şaraplarıyla ilgilenen, İşçisine yılda 200 sterlin, aşçıya ise bunun 2 mislini veriyordu. Hastalarından aldığı ücret de oldukça fazlaydı. Oda başını haftada 40 altın alıyordu. Bütün bunlardan başka ilaç, geceleri özel olarak kullanılan hasta bakıcı ve ameliyat ücretleri de ayrı olarak alınıyordu. Fakat itiraz edildi mi Ida cevap verir ve kendinin de dertleri olduğundan yakınırdı. Ida genç meslek sahiplerine karşı çok yumuşak davranırdı. Onun için Manson'ı nazik bir şekilde karşıladı. Freddy söze başladı. Ona iyi bak. Yakında sana o kadar çok hasta gönderecek ki hepsini Plaza Oteli'nde yatırmak zorunda kalacaksın. İda başını salladı. Plaza bana göndermesin de. Ha ha ha, çok komik. Bunu muhakkak Friedman'a söyleyeceğim. Paul memnun olacaktır. Hadi Manson, yukarı çıkalım. Tekerlekli bir sandalyeye ancak alacak büyüklükteki asansör onları 4. kata çıkarttı. Koridor dardı. Kapıların önünde tepsiler duruyordu. Vazoların içindeki çiçekler sıcak havada solmuştu. Bayan Reburn'un odasına girdiler. Bayan Reburn 60'tan fazla gösteriyordu. Arkasındaki yastıklara dayanmış, doktorun ziyaretini bekliyordu. Elindeki kağıda gece geçirdiği rahatsızlıkların belirtilerini yazmış ve sormak istediği şeyleri ilave etmişti. Andrew kadını görür görmez, Charcot'un eserindeki gibi hipokondriyak olduğunu anladı. Freddy yatağın kenarına oturarak kadınla konuştu ve nabzını ölçtü. Öğleden sonra çok önemli bazı fenli tecrübelerin sonucunu bildirmek için Bay Ivory'nin geleceğini söyledi. Akciğerler üzerine ihtisası olan Dr. Manson'ın göğsünü muayene etmesi için izin istedi. Bayan Reburn çok sevindi. Kadın 2 yıldır Hampton'ın hastasıydı. Çok zengindi ve hiçbir akrabası yoktu. Zamanını özel otellerde ve sağlık yurtlarında geçiriyordu. Odadan çıktıkları zaman Freddy memnunluğunu belirten yüksek sesiyle, "Bu kadının ne büyük bir altın madeni olduğundan haberin yok. Kendisinden korkunç para aldık," dedi. Andrew cevap vermedi. Binanın havası kendisini hasta etmişti. Yaşlı kadının ciğerlerinde hiçbir şey yoktu. Yalnız Freddy'ye şükranla bakması, durumu alçakça bir durumdan kurtarıyordu. Kendisini ikna etmeye çalıştı. Niçin sanki her şeyde bu kadar titiz davranıyordu? Eğer her zaman bu kadar huysuzluk ve inatçılık ederse başarıya ulaşması imkansızlaşacaktı. Freddy kendisine çok nazik davranmış, hastasını muayene etmesi için fırsat vermişti. Hampton'dan dostça el sıkarak ayrıldı. O ayın sonunda Bayan Reburn'den teşekkürleriyle beraber 5 altınlık bir çek aldı. Şimdi artık yaptığı aptalca çekingenliğe gülebiliyordu. Hem bu çeklerden sık sık almaktan da çok hoşlanıyordu. Hastaları durmadan artıyor ve Andrew bu insan selinin akıntısına kapılarak sürükleniyordu. Genç adam bu büyük ilerleyişin kurbanı olmak üzereydi. Eskiden daima fakirdi. İnatçılığı kendisini hezimete uğratmaktan başka bir işe yaramamıştı. Fakat artık maddi başarısını görerek seviniyordu. Lurier'deki olaydan sonra Bay Winch'le tatmin edici bir konuşma yapmıştı. İşte bundan sonra Lurier'in en küçük memurundan en büyüğüne kadar herkes muayenehanesine akın etmeye başladı. Çoğu önemsiz hastalıklar için geliyordu. Kızlar bir defa geldiler mi ondan sonra sık sık uğruyorlardı. Çünkü herkese çok nazik ve şefkatli davranıyordu. Bunun sonucu olarak kazancı durmadan artıyordu. Çok kısa bir zaman sonra evin ön kısmını boyattı. Şehirdeki firmalardan birinin yardımıyla muayenehanesinin ve konsültasyon odasının eşyalarını değiştirdi. Hastaları muayene etmek için yeni bir sedir, döner iskemle ile beyaz boyalı dolaplar aldı. Evin yeniden boyanması, arabası, modern aletleri çok geçmeden civarda duyularak Dr. Foy'un baktığı zengin hastalar yeniden gelmeye başladı. Artık Andrew için oturup hasta beklediği günler geride kalmıştı. Akşam muayenelerinden ön kapı durmadan çalıyor, genç adam muayenehane ile konsültasyon odası arasında mekik dokuyordu. Bu yüzden zaman kaybetmemek gayesiyle bir çare düşündü. Bir sabah Kristin'e fikrini söyledi. "Dinle Chris. Çok hareketli saatlerde bana faydası olacak bir çare düşündüm. Biliyorsun bir hasta geldi mi ona ilaç yapmak için tekrar eve giriyor. Bu iş tam 5 dakikamı alıyor. Konsültasyon odasındaki zengin hastalara yağcılık yapacağıma zamanımı bununla geçiriyorum. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musun? Bundan sonra bana sen yardım edeceksin. Genç kadın kaşlarını çatarak baktı. Fakat ben ilaç yapmasını bilmiyorum ki. Zararı yok sevgilim. Ben bol miktarda hazırlarım. O zaman sana sadece şişeleri doldurup etiketleri yapıştırmak kalır. Christie'nin gözlerinde büyük bir şaşkınlık belirdi. Fakat Andrew, sana tabii yardım etmek istiyorum. Yalnız bu işi doğru dürüst yürütebilecek miyiz? Yapabildiğimi görmüyor musun? Karısının bakışları karşısında gözlerini başka tarafa çevirdi. Kahvesinin geri kalanını bir dikişte içti. Aberlow'dayken ilaç hakkında birçok şey söylemiştim. Fakat onlar sadece teoriden ibaretti. Ben artık pratik bir doktorum. Hem bu Laurier'de çalışan kızların hepsi de kansız. İçinde demir bulunan ilaçlar onlara hiçbir zarar vermez. Genç kadın daha cevap vermeye kalmadan muayenehanesinin kapısı çalındı. Kristin eskiden böyle durumlarda onunla tartışır, hatta sert tavırlar takınırdı. Fakat şimdi birbirlerine olan bağlılıkları tamamen değişmişti. Artık ona tesir edemiyor, rehberlik yapamıyordu. Asıl Andrew kendisine hükmediyordu. Muayene saatlerinde evle muayenehane arasındaki küçük koridorda zengin müşterilerin bulunduğu odadan muayenehaneye geçerken onun sert bir şekilde demir, alba, karminativ diye bağırmasını bekliyordu. Bazen ilaçlar bitiyor, o zaman herhangi bir şey ver diye bağırıyordu. Çoğu zaman muayenehane saat 9:30'a kadar boşalmıyordu. Burasını satın aldıkları zaman Doktor Foy'dan kalan hesap defterini hastalardan aldıkları paranın hesabını yapıyorlardı. Aman Allah'ım, amma da hareketli gündü değil mi Chris? İlk defa 3 sterlin 6 peni aldığım günü hatırlıyor musun? Ne kadar heyecanlanmıştım. Fakat artık günde 80 sterlinden fazla kazanıyorum. Kazandığı paraları Doktor Foy'un para torbası olarak kullandığı bir tütün torbasına koyarak masasının gözüne kilitliyordu. Bu torbayı hesap defteriyle beraber uğur olarak saklıyordu. Artık eski sıkıntılı günlerdeki kuşkularını unutarak bu muayenehaneyi açmakta ne kadar akıllık ettiğini anlıyordu. Chris, artık her bakımdan rahata kavuştuk. Kazanan bir muayenehane ve sağlam orta sınıf müşterilerimiz var. Yakında birinci sınıf bir muayenehane açacağım. O zaman ne işler yapabileceğimizi bir gör. Ekim'in birinci günü evin eşyalarını değiştireceğini Christine söyledi. Çünkü artık yeter derecede parası vardı. Sabah muayenesinden sonra genç kadınla bu konuda konuştu. Chris, bugün iyi bir mobilyacıya gidip zevkine uygun bir yatak ve misafir odası takımı al. Yani anlayacağın her şeyi almanı istiyorum. Andrew sigarasını yakarken güldü. İşte para kazanmanın zevklerinden biri de bu. İstediğin her şeyi alabiliyorsun. Beni sonradan görmüş sanma. Biliyor musun, eski fena günlerimizde çok mert davrandın Chris. Onun için iyi günlerimizin tadını daha yeni yeni çıkartmaya başladık. Osley'den alınan birkaç cilalı eşya ile mi yaşamın tadını çıkartacağız? Andrew genç kadının sesinin tonundaki acı ifadeyi fark edememişti. Güldü. Tabii sevgilim. Artık taksitle aldığımız o süprüntülerden kurtulmanın zamanı geldi. Kristin gözlerinden yaşlar boşanarak parladı. Avril'dayken süprüntü demiyordun. Hem süprüntü de değil. Bütün bunların bize yettiği zaman mutluyduk. Ama şimdi hıçkırarak döndü ve odadan çıktı. Andrew hayretle karısının arkasından baktı. Genç kadın son zamanlarda çok değişmişti. Anlaşılmaz ve sıkıcı olmuştu. Birbirlerinden uzaklaştıklarını ve aralarındaki arkadaşlık bağının meydana getirdiği o esrarengiz birliğin yavaş yavaş kaybolduğunu hissediyordu. Ne yapalım? Bu kendi kabahati değildi ya. Kendisi elinden gelen her şeyi yapıyordu. Halbuki kazancının artması genç kadına hiçbir şey ifade etmiyordu. Fakat bu düşüncesizliğe, davranışlarındaki haksızlığa tahammül edemezdi. Önünde birçok hasta listesi vardı. Günlerden salı olduğu için bankaya da gitmesi gerekiyordu. Haftada iki gün bankaya uğrayıp hesaba para yatırıyordu. Çünkü artık paraları masasının gözünde saklamanın imkansız olduğunu biliyordu. Bu ziyaretleri, beş parasız bir asistanken Blaine'de Anurin Reese tarafından hakaret gördüğü ziyaretle karşılaştırmadan edemiyordu. Buradaki banka müdürü Bay Wade her zaman saygılı bir şekilde güler yüz gösterir ve kendisini odasında sigara içmeye davet ederdi. Doktor, işiniz çok iyi gidiyor. Hesabınız gittikçe yükseliyor. Wade'in bu saygılı hali durumun iyi gittiğini gösteren delillerden sadece biriydi. Şimdi artık bölgenin doktorları da yanından geçerken kendisini selamlıyordu. O sonbaharda bölgenin tıp derneğinin toplantısına Andrew da çağrıldı. Derneğin ikinci başkanı Doktor Ferry, genç adama sigara ikram ederek iltifat etti. Doktor, sizi gördüğüm için çok memnunum. Nutkumu siz de kabul ediyor musunuz? Ücretlerimizi yoluna koymamız gerek. Özellikle gece viziteleri için kesin bir çare düşünüyorum. Geçen sene 12 yaşlarında bir oğlan çocuğu bana geldi. Doktor, çabuk gelin, babam çalışıyor, annem çok fena hastalandı dedi. O sırada saat tam 12 idi. Bu çocuğu hayatımda hiç görmemiştim. Evladım, yanılmıyorsam annen benim hastam değil. Eğer gidip bana yarım altın getirirsen gelirim dedim. Tabii çocuk gitti, bir daha gelmedi. Dediğim gibi doktor, bu belge çok fena. Toplantıdan tam bir hafta sonra Bayan Lawrence telefon etti. Genç adam her zaman onun nazik konuşmalarından hoşlanırdı. Kocasının İrlanda'ya balık avlamaya gittiğini, galiba kendisinin de ona katılacağını söyledi. Sonra da cuma günü bir öğle yemeği verdiği için onun da gelmesini rica etti. Toby de gelecek. Hem birkaç neşeli misafir de bulunacak. Bunlarla tanışmak belki size faydalı olabilir. Andrew telefonu memnuniyetle kızgınlık arasında bocalayarak kapattı. Karısının da davet edilmediği için çok öfkelenmişti. Fakat sakinleştiği zaman bunun sadece işle ilgili bir toplantı olduğunu düşündü. İnsan arasına karışıp onlarla bağlantı kurması gerekiyordu. Bilhassa bu yemeğe katılacak davetlilerle tanışmalıydı. Hem Christie'nin bilmesine de gerek yoktu. Cuma günü Hampton'la öğle yemeğinde buluşacağını söyleyerek arabasına atladı. Fakat ne yazık ki kendisinin hiçbir zaman yalan söylemeyi beceremediğini unutmuştu. Frances Lawrence'ın evi Hans Place ile Wilton Crescent arasında sakin bir sokaktaydı. Leroy'un malikanesi gibi şaşalı değildi fakat incelikle zenginlik bir arada bulunuyordu. Andrew gecikmişti. Misafirlerin hemen hepsi gelmişti. Aralarında Toppy, romancı Rose Keane, MDFRCP ünvanları olan meşhur doktor ve Kreme Mamulleri Kurulu üyesi Sir Dudley Rambold, Blaine, seyyah ve antropolog Nicole Watson gibi ünlü kişiler derhal göze çarpıyordu. Masada Bayan Toronto'nun yanında oturuyordu. Kadın Leicestershire'da yaşadığını, kısa bir zaman için şehre inerek Brown Oteli'nde kaldığını söyledi. Genç adam kadının kendisinden bahsetmesini sakin bir şekilde dinlerken, bu gevezelikten faydalanarak çekingenliğini yendiği için memnundu. Öğrenci olan kızı Sibyl'in hokey oynarken ayağını incittiğinden bahsediyordu. Bir kulağı kendisinin dinlendiğini sanan Bayan Toronto'na, bir kulağı da Rose Keane'ın yaptığı tatlı şakalarda sessizce konuşmaları izliyordu. Watson ise son olarak Paraguay'ın içlerine yaptığı seyahatini anlatıyordu. Andrew bilhassa Frances'in konuşmaları kolaylıkla idare etmesine hayran kalmıştı. Genç kadın yanında oturan Sir Rumbold da aynı anda bunu sezdi. Andrew bir iki defa onu yarı gülen, soru sorar gibi bakan gözleriyle karşılaştı. Watson hikayesini acayip bir gülüşle bitirdi. Tabii işin en can sıkıcı tarafı insanın seyahatten dönüp de gribe yakalanması. Sir Rumbold sordu. Ya, demek siz de gribin kurbanlarındansınız. Öksürerek etli burnuna monoklunu taktı ve bütün bakışları kendi üzerine çekti. Zaten yıllarca bütün İngiltere halkının dikkatini üzerinde toplamıştı. Sir Rumbold, çeyrek asır önce insanların bağırsaklarındaki bazı kısımların sadece faydasız değil, aynı zamanda da zararlı olduğunu söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. O zaman yüzlerce insan hastanelere koşarak bu zararlı kısmın ameliyat edilmesini istemişti. Tabii Sir Rumbold bu insanlara dahil değildi. Doktorların Rumbold Blaine diye adlandırdıkları bu ameliyatın ünü, onu bir perhiz uzmanı olarak meşhur etmişti. Ondan sonra daima ilk planı işgal ederek bütün millete yeni bir yiyecek olan yoğurdu tavsiye etmişti. Daha sonra Rumbold, Blaine ismi verilen yeni bir yiyecek çiğneme şeklini keşfetmişti. Birçok şirketin idare meclislerindeki çalışmalarına ek olarak tanınmış lokantaların yemek listelerini hazırlamıştı. Lokantalar reklamlarını şu şekilde yapıyorlardı. Baylar bayanlar, lokantamıza gelin. Sir Rumbold Blaine, MD ve FRCP kalorilerinizi ayarlamakta size yardım ediyor. Bütün bu hareketlere karşı doktorlar arasında Sir Rumbold'un doktorluktan çıkartılmasını isteyenler de vardı. Fakat buna cevap olarak Sir Rumbold Blaine, olmazsa sizler ne yaparsınız deniyordu. Sir Rumbold bir baba şefkatiyle Frances'e baktı. Bu son salgında en ilgi çekici özellik, Kromagen'in etkili bir şekilde tedavi etmesiydi. Ben de geçen hafta şirketimizin toplantısında bunu söyledim. Piyasada gribi geçirecek bir tek ilaç bile yok. Bunun için hastalığın öldürücü etkisine karşılık vücudun dayanıklılığını artırmak gerekiyor. Biz Kromagen'in etkisini laborant arkadaşlar gibi kobaylar üzerinde değil, insanlar üzerinde deneyerek ispat ettik. Ve ilacın insan bedenine bir dayanıklılık kazandırdığını gördük. Watson acayip bir gülüşle Andrew'ya döndü. Doktor, siz kroma mamulleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Andrew boş bulunarak cevap verdi. Yağsız sütle arasında hiçbir fark yok. Rosa Keane yan gözle doğrular gibi baktı ve sonra gülmeye başladı. Frances gülümsüyordu. Sir Rumbold rafı değiştirerek Kuzey Tıp Birliği'nin davetlisi olarak Troskas'a yaptığı seyahatten bahsetmeye başladı. Eğer konu değişmeseydi yemek tatsız bir hal alacaktı. Sonunda Andrew serbestçe konuşmaya katıldı. Genç adam toplantıdan ayrılmadan önce Frances'le konuştu. Muayenehanenin dışında da gerçekten parlıyorsunuz doktor. Bayan Thornton bana size anlatırken kahvesini bile içemedi. Onu kendinize hayran bıraktığınız için galiba müşterileriniz arasına katılacak. Andrew kulaklarında bu sözler çınlayarak neşeli bir halde eve döndü. Allah'tan ki Kristin'in bu sözlerden haberi yoktu. Fakat ertesi gün duyduğu haberle büyük bir şok geçirdi. Fred'i telefon ederek neşeyle sordu. Nasıl, dünkü öğle yemeğinde iyi eğlendin mi? Nereden mi biliyorum? Bugünkü Tribune gazetesini okumadın mı? Andrew büyük bir korkuyla doğru bekleme odasına giderek Christie'nin gazeteleri okuduktan sonra koyduğu yerden Tribune'ü aldı. Bir saniye içinde gazetelerin sayfalarına baktı. Ansızın şaşaladı. Daha önce niçin dikkat etmemişti? Sosyete dedikodularına bütün bir sayfa ayrılmıştı. Bir kısımda Frances'in fotoğrafıyla dün verilen öğle yemeğinden bahseden bir yazı vardı. kendi ismi de misafirler arasındaydı. Büyük bir ızdırapla sayfayı diğerlerinden ayırdı. Buruşturarak ateşe attı. Fakat sonra Kristin'in önceden okuduğunu hatırladı. Üzüntüyle kaşları çatıldı. Yine de genç kadının bu fotoğrafı görüp görmediğine emin değildi. Fakat sıkıntılı bir halde muayenehaneye geçti. Halbuki Kristin o paragrafı okumuştu. Bir anlık şaşkınlıktan sonra kalbinin burkulduğunu hissetti. Niçin kendisine söylememişti? Niçin? Niçin? Kocasının bu yemeğe gitmesine muhakkak ki karışmayacaktı. Kendisini teselli etmeye çalıştı. Bu kadar üzülmek, kuruntu etmek yersizdi. Fakat kalbini sıkıştıran bir ağrıyla bu karışıklığın basit bir kuruntudan ibaret olmadığını görüyordu. Andrew vizite için dışarı çıktığı zaman genç kadın işine devam etmek istedi. Fakat yapamadı. Kalbinde aynı sıkıcı ağrılıkla konsültasyon odasıyla muayenehane arasında gidip geliyordu. Tertipsiz bir şekilde muayenehanenin tozunu almaya başladı. Masanın yanında Andrew'un çantası duruyordu. Bu onun ilk çantasıydı. Blaine'deyken bu çantayla evlere gider, madendeki kazalar için acele olarak çağrıldığında bununla koşardı. Kristin okşar gibi çantaya dokundu. Kocasının şimdi daha iyi yeni bir çantası vardı. Bu onun daha yüksek bir seviyeye gelen mesleğinin bir parçasıydı. Fakat artık kocasının hummalı bir şekilde çalıştığı bu mesleğe karşı kalbinin derinliklerinde bir güvensizlik belirmişti. Genç adamın bu davranışı yüzünden düştüğü kuşku için onunla konuşmanın faydasızlığını anlıyordu. Andrew fazla çalışması yüzünden son zamanlarda çok huysuz olmuştu. Bir tek söz bile söylese hemen parlıyor ve kavga etmeye başlıyordu. Kendisini avutmak için başka şeylerle meşgul olmalıydı. Cumartesi olduğu için Flory'ye alışverişe giderken kendisini de götüreceğine söz vermişti. Flory sevimli küçük bir kızdı. Bu yüzden Kristin ona bağlanmıştı. Onun bodrum katının en üst basamağında kendisini beklediğini gördü. Tertemiz yeni bir elbise giymişti. Büyük bir heyecan içindeydi. Cumartesi günleri hep böyle sık sık alışverişe çıkarlardı. Küçük kızın elinden tutarak açık havada yürürken kendisini daha iyi hissediyordu. Satıcılar arasındaki arkadaşlarıyla konuşuyor, meyve çiçek ve bilhassa Andrew'un hoşuna gidecek bir şeyler almaya çalışıyordu. Buna rağmen yarısı hala kapanmamıştı. Neden kendisine yalan söylemişti? Niçin kendisi de davet edilmemişti? Aberaldo'daki ilk toplantıyı hatırladı. Oysa o, Vaughan'lara gidecekleri zaman kocasını da götürmek için ne büyük bir çaba sarf etmişti. Şimdi durum ne kadar değişikti. Acaba suçlu olan kendisi miydi? Değişmiş miydi? İçine kapanıp insanlardan uzak mı duruyordu? Hayır, sanmıyordu. Hala insanlarla tanışmak, onlarla beraber olmaktan hoşlanıyor. Fakat kimsenin geçmişiyle ilgilenmiyordu. Şimdi yalnız mektuplaştığı Bayan Vaughan hariç hiçbir kimseyle arkadaşlığı yoktu. Küçümsendiği için kırılmıştı. Fakat asıl kaygısı Andrew'dan çok kendisi içindi. Zengin insanlar da fakirler gibi hastalanabilirdi. Kocasının aynı Aberlow'daki Kefenrow'da olduğu gibi Green Caddesi'nde, Mayfair'da iyi bir doktor olarak ün yapması çok normaldi. Onun yine tozluklarını giyerek motosikletle dolaşmasını hiçbir zaman arzu etmezdi. O eski günlerde kocası saf ve insancıl idealler peşinde koşar, mutlu hayatları parlak bir alevle aydınlanırdı. Fakat şimdi bu alev sararmış, üstelik fanustaki işler bu alevi iyiden iyiye gölgelemişti. Frau Schmidt'in dükkanına girerken alnındaki bu endişe dolu çizgileri yok etmeye çalıştı. Fakat yine de kadının dikkatle kendisini süzdüğünü gördü. Frau Schmidt onun üzgün halini fark etmişti. Galiba kafi derecede yemek yemiyorsunuz şekerim. Sizi iyi görmedim. Hiçbir derdi olmayan insanların zayıflamalarına öteden beri şaşarım. Bak canım, sana biraz şundan vereceğim. Çok lezizdir. Umarım beğeneceksiniz. Uzun ince bıçakla uzun uzun met ettiği salamdan bir dilim keserek Kristine sandviç yaptı. Flurry'e de kremalı bir pasta verdi. Sonra devamlı, Liptor peynirinden de istiyorsunuz değil mi? Doktor bey benim peynirden kilolarla yese yine de bıkmıyor. Bir gün kendisine camekana koymak için bir takdirname yazmasını rica edeceğim. Doğrusu bu peyniri meşhur edebilir, dedi. Frau Schmidt, Kristin ve Flory dükkandan çıkıncaya kadar gevezelik etti. Dışarıda polisin işaretini beklemek için durdurar. Bu eski dostları Struhers'ti. İşaret verilince karşıya geçtiler. Kristin, Flory'yi tutmak için elini onun omzuna koymuştu. Burada daima trafiğe dikkat etmelisin. Eğer ezilecek olursan annen ne der? Pastasını yemekle meşgul olan Flory bunu çok güzel bir şaka sandı. Eve geldikleri zaman Kristin paketleri açmaya başladı. Aldığı karizentemleri vazoya koymak için ön odaya doğru yürürken kendisini yine kederli hissediyordu. O anda telefon çaldı. Yüzü hala donuk bir halde cevap vermeye gitti. 5 dakika kadar kendinden geçmişçesine telefonu dinledi. Geri döndüğü zaman çok değişmişti. Gözleri heyecanla parlıyordu. Arada sırada merakla Andrew'un dönüşünü görmek için pencereden bakıyordu. Verilen güzel haber ona üzüntüsünü unutturmuştu bile. Bu haber hem Andrew hem de kendisi için büyük bir anlam taşıyordu. Hiçbir şey bundan daha güzel olamazdı. Kolay başarı için bundan etkili bir panzehir bulunamazdı. Bu genç adam için büyük bir adımdı. Heyecanla pencereye gitti. Kocasının dönüşünü görünce daha fazla dayanamayarak karşılamak için hole koştu. Andrew, Sir Robert Abbey'den sana verilecek önemli bir haber aldım. Demin telefon etti. Genç adamın yüzü ansızın karısıyla karşılaşınca büyük bir pişmanlıkla sarardı. Öyle mi? Evet, kendisi telefon etti. Seninle konuşmak istedi. Karın olduğunu söyledim. O kadar nazik bir insan ki sevgilim. Victoria Hastanesi'ne kabul olunmuşsun. Çok yakında başlayacaksın. Andrew'un gözlerinde yavaş yavaş sevinç pırıltıları belirdi. Bu çok güzel bir haber Chris. Evet öyle. Yine sevdiğin işe dönüyorsun. Araştırmalar yapabileceksin. Maden işletme meclisinden isteyip de vermedikleri araştırma şansı. Kollarını kocasının boynuna dolayarak ona doğru sokuldu. Andrew genç kadına baktı. Onun aşkı ve cömertçe davranışı kendisine dokunmuştu. Ansızın kalbinin büyük bir acıyla sızladığını hissetti. Ne kadar asil ruhlusun Chris. Ben ise dünyanın en kaba insanıyım. Ertesi ayın 14'ünde Andrew, Victoria Göğüs Hastanesi'nde yeni işine başladı. Her salı ve perşembe saat 3'ten 5'e kadar çalışıyordu. Bu aynı Aberlow'daki muayene yaptığı günlere benziyordu. Yalnız burada karşılaştığı bütün hastalıklar, akciğer ve bronşitle ilgili olanlardı. Bundan başka asistan olarak değil, aksine Londra'nın en eski ve ünlü hastanesinde fahri olarak çalıştığı için gizli bir gurur duyuyordu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 292.